Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Bugün çok rahatsız edici bir soru soracağım size. Gerçekten çok rahatsız edici. İçinizden pek çoğunuz diyeceksiniz ki ne alakası var ya, demokrat insanlarız biz sonuçta. Ama kazın ayağı öyle değil. Periskop'ta hemen aşağıda 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanacaksınız. Diğer dostları çağırmak için ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Ve diyeceğim ki gelin, hadi gelin konuşalım. Hele bu sabahki konuyu. Cesaretiniz varsa konuşalım. Çünkü cesaret duymak zorundayız. Gün içinde pek çok mail alıyorum, pek çok mesaj geliyor. Kimi kendi sorunlarıyla ilgili, kimi dikkat çekmek istediği başka bir sorunla ilgili bir şeyler yazıyor. Gündeme ilişkin, o gün yapılan yayınlara ilişkin mesajlar da var kuşkusuz. Ama bazıları bunu neden konuşmuyoruz şeklinde geliyor o mesajlardan. Dün onlardan bir tanesi değerli bir gazeteci. Hasan Öksüz'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geliyor. Türk Ajansı Kıbrıs'ta uzun süredir çalışan, oranın dış haberler müdürü aynı zamanda bir gazeteci dostum, meslektaşımdan geliyor. Ve neden Kıbrıs konusunu konuşmuyorsunuz diye başlıyor. Doğru bir soru ama şöyle bir iddia var ya, hani bu yayına başladığımız günden beri hepimiz de, sadece ben de değil, siz de ikna olduktan sonra aynı şeyi yapıyorsunuz. Biz gündemin önünden gitmeye çalışıyoruz. Gündemin içinden yürümeye, yanından yürümeye falan değil. Çünkü o zaman mutlaka ama mutlaka taraflardan birine bir şekilde yaslanmış oluyorsunuz. Oysa önden gittiğiniz zaman yalnızlığın hem büyük lüksünü yaşıyorsunuz hem risklerini alıyorsunuz. Ama o risklerle birlikte sözünüzü özgürce, sakınmadan söyleyebilme, anlatabilme hürriyetine de kavuşuyorsunuz. Bu da öyle biri. Bugünkü soru şu. Hazır mısınız? Rahatsız edici bir soru. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, her görüşten, her siyasal görüşten, her etnik kimlikten, herkesten ama herkesten, toplumun her katmanından insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız, özgür, kendi kararlarını alabilecek bir devlet olarak ne kadar görmeyi istiyoruz? Şimdi diyeceksiniz ki soru zor değil ki, zaten bağımsız bir cumhuriyet orası, 1983'ten beri, hem de çok az zaman kaldı, neredeyse bir ay sonra 37 mi olacak 83'ten hesaplarsak, evet 37. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Biz tabii ki kabul ediyoruz. Ama dedim ya yayının başında, kazın ayağı pek de öyle değil. Çünkü burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanını getiren 1983'teki o hemen Kıbrıs Türk Federe Devlet Meclisi'nin, devletin kendi meclisinin yani, bağımsızlık kararını açıklamasından sonra dünyadan büyük tepkiler aldı biliyorsunuz. Hatta o dönemde ilk gelen tepkide, kuşkusuz Yunanistan'ın tepkisi dışarıda tutulacak olursa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kınama kararıydı. Yani dünya milletler ailesi karşısına çıkıp dedi ki yapamazsın bunu. Yapamazsın, bu kararı kınıyoruz. Bağımsız bir devlet olamaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, yani Kıbrıs'ın içinde, adanın bölünmüş durumu içinde. Oysa ondan sonra da pek çok şey yaşandı. Öncesinde de hani 1974 Barış Harekatı'na kadar yaşananlar, Kıbrıs'ın tarihçesi ayrı bir tartışma konusu ve uzun uzadıya konuşulması gerekiyor bütün bunların. Hepsinin hem de hiç eğip bükmeden konuşulması gerekiyor. Ama 1974'ten sonra demin hani konuştuğumuz o bağımsızlık ilanına kadar giden Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin 76'daki ilanından sonra arada geçen, 1983'e kadar geçen kısacık süreden söz ediyorum ben. Çok uzun bir zaman değil. Devletler tarihinde hele hiç uzun bir zaman değil, 6-7 sene. Umursanacak bir süreç değil. Ama bugün baktığımızda 1983'ten beri yaşananları alt alta koyarsak, bizim en azından Türkiye Cumhuriyeti'ni o günden bugüne kadar yönetenlerin pek azının, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, bizler ağzımızdan bu kelime çıktıktan sonra Kıbrıs'tan söz ettiğimiz zaman aslında neden bahsettiğimizi bilir bildirir durumdayız ama yine de KKTC'den bahsettiğimizi söylemek zorundayız sanırım. İnsanların kafasında çok da net bir yer ettiğini söylemek mümkün değil. Pazar günü, çok az bir zaman kaldı işte, 3-4 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün yönetenler, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve onun küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP çok önde görünmüyor ama aslında MHP'nin de iç işleyiş açısından Kıbrıs'a müdahalesi çok fazladır. Bugüne kadar da hep öyle olmuştur. Hem merhum Türkeş'in hani kökeninden kaynaklanan bir durumla ilgili olarak ama ardından da Kıbrıs konusu bir vatan bağı konusu olarak gündeme getirildiği için MHP de müdahildir bu işin. Ama AKP'nin ilk kez seçimlere adaya bu kadar müdahil olduğunu söylüyor. Oradaki pek çok gazeteci dostum. Hasan Öksüz de onlardan bir tanesi. Ve biz o kadar açık göstergelerini görüyoruz ki dün gece belki çoğunuzun haberi yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aslında siyaseten baktığınızda hükümet çöktü. Koalisyon ortaklarından biri hükümete devam etmeme kararını aldı. Gerekçesi de bu Türkiye'den gelen müdahaleler. Nedir müdahale dediğiniz şey? Sağ olsun sevgili Hasan Öksüz kısaca özetlemiş ama emin olun benim de kayıtlarım var bununla ilgili olarak. Yani burada konuşmuyor olmamız benim onlara ilişkin detayları kaydetmediğim anlamına gelmesin lütfen kafanızda. Ama biz çok net bir şey görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde AKP tarafından açıkça desteklenen bugünün başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı konumunda görülmek isteniyor. Adaylardan bir tanesi o. Ve onun için yollarına o kadar büyük kırmızı güller dökülmeye başlandı ki yol görünmeyecek durumda neredeyse artık. İktidar tarafından inanılmaz işler yapılıyor. Bugünün iktidarı AKP iktidarı tarafından inanılmaz işler yapılıyor. Ve o işlerle resmen Ersin Tatar Cumhurbaşkanı olarak seçilip o koltuğa oturtulmaya çalışılıyor şu anda. Soru buradan kaynaklanıyor zaten. Eğer bağımsız, özgür, kendi kararlarını alabilen bir devlet olduğunu kabul ediyorsak neden iç işlerine bu kadar müdahale ediyoruz? Bakın ikinci rahatsız edici soru. Çünkü bu sorunun cevabı Türkiye'de hani o yayının başında sorduğum hangi kesimden olduğunuzun önemi yok kaydıyla çok çelişiyor. İnanılmaz bir şekilde hangi kesimden olursa olsun isterseniz sağcı isterseniz solcu isterseniz dinci isterseniz katı laik herkes aynı yerde birleşiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir vatan meselesidir. Orası bırakılamaz. Ya kimi kime bırakıyorsun? 1983'te bağımsızlığını ilan etmiş bir devletten bahsediyorsun. 1983 diyorum. İnsanlık tarihiyle, insanların şahsi tarihiyle kıyasladığın zaman devletler için 37 yıl önemli değil. Biz 97. yılını kutlayacağız bu sene Cumhuriyetimizin, en büyük bayramımızın. Ama 37 yaş devlet için küçük olabilir de insanlaştırıp sürekli yavru vatan diye bahsediyorsan 37 yaş fena da bir yaş değil. Yani insanların pek çoğunun artık kendi ailelerini kurduğu, kendi yaşamlarına karar verdikleri bir dönem. Ama Türkiye'de asla bu kabullenilmiyor. Hangi kesimden olursa olsun. Sağcısı da solcusu da dincisi de laiği de aynı yerden çöküyor Kıbrıs'a. Vatan meselesidir tartışılamaz. Tartışılacak bir şey yok ki. Ben de istedim ki bugün hani böyle bir iddiam var benim. Çok da reddedilecek bir iddia olduğunu da düşünmüyorum. AKP'nin seçime bu kadar müdahalesi var. Evet Hasan Bey'in söylediği gibi bağımsız da bize kadar bağımsız. Madem öyle gelin çok kısaca şu geçmişi sadece AKP iktidar döneminde yaşananları bir hatırlayalım. Benim şöyle bir avantajım var. O dönemi şu anda size anlatacaklarımın tamamını bir AKP muhabiri, bir gazeteci, bir başbakanlık, cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak tek tek yaşadım. Çoğunu adada yaşadım hatta. Yani o seçim dönemlerinde, oradaki röportajlarda, gitmelerde, gelmelerde hepsinde ben de vardım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı 3 Kasım 2002'de seçilip ilk kabinesini, Abdullah Gül kabinesini kurduğu zaman çok ilginç iki gelişmeyi kucağında buldu. Bunlardan bir tanesi 1 Mart tezkeresinin mecliste kabul edilmemesiyle sonuçlanan Irak'a müdahale hikayesi, Amerikan operasyonu. İkincisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın aldığı inisiyatifle adaya sunduğu referandum takvimi. Nisan ayında 2004 yılının Nisan ayında bir referandum yapılmasına karar verdi. Kofi Annan, uzun süreli bir çalışma, Kıbrıs üzerinde daha önce Birleşmiş Milletler özel temsilcisinin çalışmaları, eski genel sekreterlerin çalışmaları hepsini uğraşarak birleştirdiğini söylüyordu. New York'ta o görüşmelerin de 2 gününe katılmış biri olarak söylüyorum, Rauf Denktaş'la birlikte. Ve dedi ki, böyle bir planla çıkacak ortaya. Ortak bir kabine kurulacak, ortak bir devlet oluşacak ve bu devletin içinde kurulacak hükümette 1/3 en azından Türklerden oluşacak. Yani bakıldığı zaman aslında bugün de söylendiğinde şöyle bir insanları Türkiye'de herkesi irite eden bir durumdu. Ama hep o güne kadar söylenen hikaye şuydu. Özellikle AKP iktidara geldikten sonra ısrarla söylenen şey şuydu. Kıbrıs'ta çözümsüzlük çözüm haline getiriliyor. Rauf Denktaş'ın üzerinde ısrarla söylenen şey, merhum Denktaş'ın üzerine bırakılan ısrarla çözümsüzlükten besleniyor sözleri öyle bir ayyuka çıkmıştı ki 2004 yılı referandumuna koşar adım gidildi Türkiye'de. Ve o dönemde AKP tam da müdahalenin dibini yaşadı. O dönem o haberleri yapanlardan biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dönemin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, çünkü şu anda Türkiye'nin Lahey'deki daimi büyükelçisi biliyorsunuz kendisi. Ve Şaban Dişli adaya gidip üstelik sahte kimlikle orada ikamet edip adada seçime doğrudan müdahale edecek hale getirecek şekilde. Yani hem referandum koşullarını hem de unutmayın şunu, bir sene sonra adada Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Ve o bir bağdı aslında. Yani bir yıllık çok uzun süreçli bir kampanya yürüttü AKP orada. İlk adımda yapılması istenen Annan planının kabulüydü. Annan planının kabulü. Şimdi diyorsunuz yani sorduğum sorudan rahatsız oldu pek çoğunuz. Ne demek canım o? Eşit devlet kurulacaksa üçte birinin sadece Türklerden oluşması falan filan aklınızdan geçiyor mu şimdi? Ama o günde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bunu savunuyordu işte. Annan referandumu adada yapıldı ve yapılan büyük propagandanın sonucunda Türk tarafında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafında referanduma kabul oyu çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam %60'ların biraz altında bir kabul oyu çıktı ama çıktı ve Rumlar reddetti referandumu. AKP'nin oyun planının ne olduğu o dönemde çok daha net görüldü. İstenen şey şuydu. Bakın biz çözüm için atılan her şeyin peşinden gittik. Bakın o dönem beraber çalıştım gazeteci arkadaşlarımdan. Sevgili Özgür, Özgür Ekşi. Yes be annem. O zaman bu kullanılıyordu slogan. Yes be annem. Yes be annem. Bunun üzerinden gidiliyordu. Annan planını Rumlar reddettikten sonra oyun planının ikinci safhası devreye konuldu. Denildi ki hani 1983'te bağımsızlık ilanının ardından kınayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var ya, artık onların eli çok zayıf. Çünkü Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Kofi Annan, hatta kendisi için şöyle bir şey dediğini de hatırlıyorum ben New York'taki görüşmeler sırasında. Benim için sekreterlik döneminde Birleşmiş Milletler'in başında yaptığım en büyük proje buydu, bundan ötesi olamaz artık diye. Reddedildikten sonra Türkiye şöyle bir zanla hareket etti. Biz her şeyi yaptık. Bu saatten sonra bağımsızlık ilanının ardından, zaten yaşanan bağımsızlık ilanının ardından KKTC tanınan bir devlet olacak. Hatırlayın, bugünün Prag Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın sözleri o dönemde. Bundan sonra Kıbrıs üzerinde çok büyük ticaret yapılacak. Ada bir hub haline gelecek, bir üs, merkez üs haline gelecek. Bütün bunları duyduk biz. Oldu mu? Elbette olmadı. Ama 2005 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mimarı merhum Denktaş yenilerek yine bir AKP projesi olarak Mehmet Ali Talat o koltuğa oturtuldu. Bakın bilerek söylüyorum, altını çizerek, Mehmet Ali Talat AKP'nin etkisiyle o koltuğa oturtuldu. Yapılmaya çalışılan şey şuydu. Kamuoyuna anlatılan, bak sen hep çözümsüzlükten yanaydın. Denktaş için söyleniyordu bu. Sen çözümsüzlükten yanaydın. Biz çözüm için her şeyi yaptık. BM kararının, o referandumun da üzerine gittik. Tamam, bu saatten sonra Avrupa'nın şımarık çocuğu halindeki Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan dışlanacak. Kıbrıs artık herkesin tanıdığı bir cumhuriyet olacak. Üzerinden tam 15 sene geçti. Hiçbir şey olmadı. Öyle olmadı ki hatta o kadar alayı valayla getirilen, desteklenen Türkiye'nin o dönemki yöneticilerinin, ki bu dönemki yöneticileri aynı zamanda elinden gelenin daha fazlasını yaparak o koltuğa oturttukları Mehmet Ali Talat kalıcı olamadı. Olamaması da son derece normaldi. Çünkü orada aslında uygulanan proje Türkiye Cumhuriyeti tarafından oluşturulan bir projeydi ve bu uygulanacak denilerek Mehmet Ali Talat uygulayıcı olarak getirildi orada göreve. Böyle bir şeyin devamının imkanı var mı sizce? Mümkün değil. Bir taraftan bağımsız bir devletten bahsediyorsunuz. Öbür taraftan hiçbir şey olmadığını düşünüyorsunuz. Ama çok tuhaf gelişmeler yaşandı. Bakın arka arkaya bütün izleyiciler yazıyor. Hani o dışlanan, planı reddettiler ya, bundan sonra artık bunlar oyunda yoklar falan denilen Rumlar var ya, Avrupa Birliği üyesi oldular. Ve biz elimizdeki bütün kozları teker teker dağıta dağıta gittiğimiz bu süreç içinde dımdızlak kaldık. Tıpkı bugünkü gibi. Hatırlıyor musunuz? Son bir aydır sıkça konuştuğumuz bir şey var burada. Biz mavi vatan olarak adlandırılan Türkiye'nin Akdeniz politikasının içinde neden yalnız kaldık sorusunu gündeme getirdim ve ısrarla soruyorum aylardır buradan. Çünkü yaptığımız, söylediğimiz şeyler doğru. Doğru kardeşim. Bizim oradaki politikamız doğru, istediklerimiz doğru, Yunanistan'ın atmaya çalıştığı adımların, Türkiye'yi ne kadar boğmaya çalıştığı doğru. Bunların hepsi doğru. Soru şu, niye yalnızız? Biz niye yalnızız? Yanımızda neden tek bir kişi durmuyor bizim? Bakın demin size örneği boşa vermedim. 2004'teki çalışmalarla birlikte 2005'te Talat'ın seçimiyle sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı dönemi de dahil olmak üzere AKP o dönemde diplomatları kullanmadı. Kendi iç kaynaklarını kullandı. Tıpkı bugün yaptığı gibi. Hani konuşuyoruz ya bugün. Ya diplomasinin konusu. Hani diplomatlar diye. Kendi kafasındaki diplomatları kullandı orada. Oysa onların hiçbirinin diplomasiyle alakası yoktu. Onlar parti politikasını uygulamak üzere oradalardı. Tıpkı bugün yapıldığı gibi. Bugün de aynı şey yapılıyor. Yani Ersin Tatar'la ilgili inanılmaz gelişmeler yaşıyoruz biz. Bir gün bir kalkıyoruz öğleden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor, ağırlanıyor, her şey bir araya getiriliyor. Ondan sonra paldır küldür adaya gidiyor. Çok belli bir şekilde promosyon yapılıyor. Çok belli bir şekilde promosyon yapılıyor. Soru o zaman yayının başındaki soru bir kez daha soruyorum. Ne kadar kabulleniyoruz biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olduğunu? Ve yayının başlığı, ya yavru vatan gerçekten büyümüş olamaz mı? 37 yaşında bir delikanlı değil artık, kocaman bir insan olarak. Artık büyümüş olamaz mı? Biz ne kadar hazırız? Herkesin küçük küçük gruplar halinde yaptığı toplantılarda, aile görüşmelerinde, arkadaş ziyaretlerinde falan Kıbrıs konusu açıldığında hep aynı geyik yapılır sürekli olarak. Adada Türkleri sevmiyorlar ya. Sevmiyor adamlar. Oysa bu sevmek sevmemekle alakalı bir şey değil. Bir tarafta bir devletten, öbür tarafta insan yapısından bahsediyorsunuz. Biz ne kadar kabullenebildik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni? Açıkça soruyorum. Hayır, şimdi şu geyiklere girmeyeceğim ben. Hani bugün bizim dostumuz, kardeşimiz, elbette yanındayız falan dediğimiz Azerbaycan, Kıbrıs'ın ne kadar yanında? Bunların hepsi ayrı tartışma konuları ve sabaha kadar tartışılması gerekiyor bana kalırsa. Ama söylediğim çok daha basit bir şey. Bu ülkede hangi taraftan, benim ülkemde, benim vatanımda hangi taraftan, hangi etnik kökenden, hangi siyasi görüşten olursa olsun neden KKTC'den bahsedildiği zaman herkes korunmaya muhtaç bir zavallı gibi davranıyor? Kusura bakmayın, çok rahatsız edici bir soru ama bunun sorulması gerekiyor. Çünkü bu soruyu biz öteledikçe birileri KKTC üzerinde vesayet uyguluyor açıkça. Söylenen şey şu: biz bütçesini oluşturuyoruz, memur maaşlarını biz veriyoruz, onu biz yapıyoruz, bunu siz yapıyorsunuz. O nedenle de elbette söz hakkımız olacak. Ya söz hakkının olması demek, hayatta atacağı bütün adımları seninle birlikte atması mı demek? Bugünün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili üst üste yapılan haberleri, bakın hani diyorum ya, hangi etnik kökenden olduğu, hangi siyasi ideolojiden olduğunun bir önemi yok. Bu ülkede ulusalcıyla dincinin bir araya gelip saldırabildiği birkaç konudan bir tanesi KKTC. Birlikte saldırabildiği, mesela Mustafa Akıncı'nın ağzından bağımsızlığın gerçekten uygulanabilmesine ilişkin iki cümle çıktığında Sözcü Gazetesi ile Yeni Şafak Gazetesi'nin aynı düzlemde buluşmasının tek gerekçesi bu. Akıncı Rumlara hizmet ediyor. Yo. Yo. Bahsettiğiniz insan, sevgili Hasan da yazmış aynı şeyleri. Bahsettiğiniz insan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'ın öz evladı bir adam. Seversiniz sevmezsiniz ideolojisini, başka. Ama sonuçta oralı olduğunu, mesela Lefkoşa'yı abad eden o dönemin gencecik bir belediye başkanı olduğunu herkes söyleyecektir size. Onun bir siyasi fikri olamaz mı? Yani adanın gelişiminde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik politikasından bağımsız olarak benim devletim böyle yönetilmeli diyerek Cumhurbaşkanı adayı olamaz mı? Eğer bu sorunun cevabı hayır olamazsa o zaman yayının başlığını bir daha düşünün derim. Dedim yani, rahatsız edici bir soru. Ama bizim ortaklaştığımız, bu ülkede yaşayan çok fazla insanın ortaklaştığı bir nokta bu. Yeni Şafak'la Sözcü Gazetesi'ni aynı düzleme getirebilen bir soru bu. Oysa rahatsız etmesine rağmen sorulması gereken de bir soru. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Akıncı'nın kendine ait bir politikası olamaz mı? Kendi devletiyle ilgili, başında olduğu devletle ilgili olarak kendisine ait üç cümlesi olamaz mı mesela? Eğer ona olamaz diyorsanız, bugün nasıl dün akşamda Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'dır kendisi, Tayyip Erdoğan'ın çıkıp Macron'a posta koymasını alkışlıyorsunuz? Bu devletin yönetiminde kafasına göre esaslar belirleyerek, üstelik her sabah yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle istediği gibi başlık koyan, at oynatan, her istediğini yapabilen bir insanla nasıl mukayese etmeyeceksiniz o zaman? O da Cumhurbaşkanı, o da Cumhurbaşkanı. Bizim artık bu rahatsız edici soruyu sormamız ve sormakla yetinmeyip cevaplamaya yönelmemiz gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi politikaları olamaz mı? Yani şöyle bir özerk yapıdan mı bahsediyoruz? İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı. Arkadaşlar bu mümkün değil. Bu mümkün değil, böyle bir şey olamaz. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Ama bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilişkin alınan her kararı eleştiren, onun üzerine hem de ciddi anlamda saldırarak giden Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün yöneten insanlar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, öte yandan seçimler üzerinde baskı uygulamaktan geri kalmıyor. Kıbrıs'ta bu işi yapan, benim mesleğimi yapan pek çok gazeteci arkadaşımla dünden beri yazışıyorum. Ya artık açık açık seçim ofislerinde ortak çalışma var ya. 2005 yılında ben o dönem içinde adaya giderek o seçim çalışmalarını izleyen gazetecilerden biri olarak söyleyebilirim ki bugünkü çok daha açık, çok daha net. Yani Ersin Tatar'la ilgili Türkiye'ye çağrılıp verilen destekten falan bahsetmiyorum. Bir anda açıklanan Maraş sahilinin halka açılması falan konusu mesela. Bugün göstereceğim size, Sabah gazetesi üstelik inşaat firmasının adını da vererek, yani Kalyon İnşaat'tan da bahsederek bu açılma kararından bahsediyor. Neden? Çünkü bir yandan da adada uzunca bir süredir bağlı olan ama arıza içeren borular tamir edildi ve adaya su pompalanmaya başladı. Nasıl oluyor bu? Ve bütün bunlar Başbakan Ersin Tatar'ın başarısı olarak anlatılıyor AKP iktidar tarafından. Bizim şu başlıktaki soruyu sorup cevabını almak üzere şapkayı önümüze koyup bağıra çağıra tartışa tartışa bunu konuşma zamanımız geldi de geçiyor bile. Çünkü bu kadar şeyi geride bırakmışken, yani 37 yaşında bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Atılıp tutulmaya geldiği zaman altı kahramanlık hikayeleriyle doldurulan ama kendi başına bağımsız bir cumhuriyet olarak ayaklarının üstünde durması istendiği zaman bin dereden su getirilen bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Öyle bir evlattan bahsediyoruz ki biz, öyle bir yavrudan bahsediyoruz ki bir yandan büyüdü diye komşu kızlarına takdim ediliyor. Öte yandan sen yapamazsın deyip sürekli olarak elinden iş alınıyor. Bırakın. Bırakın o zaman ya. Bırakın yürüsün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Oranın bir cumhurbaşkanı var, bir parlamentosu var, bir hükümeti var. Bırakın. Bırakalım yürüsün artık. Ama bunun için kamuoyunun eş sesle nasıl karşı çıkıyorsa eş sesle bu kararı da alması gerekiyor. Konuşmama kararını. Kıbrıs içinde pek çok alan var. Üniversiteleri var. Türkiye'den akın akın insanlar, öğrenciler gidiyor. Turizm sektörü canlanıyor. Kumarhane sektörü canlanıyor. Sürekli pompalanıyor buradan. E tamam da bu kadar değil ki bir devlet. Bir devlet sadece böyle adlandırılamaz. Yani otelleriyle, kazinolarıyla ve gazinolarıyla. Böyle mi adlandırılacak KKTC? Bu kadar değil ki. Belki önünde çok daha büyük fırsatlar olabilir. Şu stratejik ülke takıntısından artık kurtulmamız gerekiyor bizim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974'te adaya yapılan barış harekatıyla, onun arkasından 2 yıl sonra federe devlet statüsünü elde ederek kendi yönetimini 1983'e taşımasıyla ve o günden bugüne geçen 37 yıllık süreç içinde artık çarpışa çarpışa, duvarlara çarpa çarpa, yalpalıya yalpalıya kendi sorunlarını çözmeyi öğrenmek zorunda olan koca bir insan. Ve biz buna saygı duymayacaksak eğer, bu çarpışma hep devam edecek. Ama şunu unutmayın. Bugünün iktidarını destekleyenler şöyle de düşünüyorlar bir yandan çünkü. Evet, bugün çok güçlüyüz ve bu gücümüzden kaynaklı olarak biz Kıbrıs üzerinde istediğimizi yapabiliriz. Yarın iktidar değişecek. Yarın razı olabilecek misiniz buna? Aynı etkiler o gün de görülecek. Başka bir bakışla gelen bir iktidar başka türlü politikaların uygulanması için adada yöneticileri değiştirecek. Siz yapmadınız mı? Yaptınız işte. Mehmet Ali Talat'ı nasıl getirdiğiniz. 1974'ün kahramanı Rauf Denktaş'ı nasıl indirdiğiniz dünya alemin gördüğü çok net bir olay. Yarın aynı şey yapıldığında adada seçimlere müdahale edildi diye bas bas bağırılmayacağını düşünüyor musunuz siz? O yüzden zamanıdır. Herkesin elini çekmesi gerekiyor ve KKTC'nin kendi başına yönetsel kararlarını alabilmesi, elbette adanın statüsü gereği garantör devlet olarak nasıl İngiltere ve Yunanistan da Türkiye'nin yanında aynı kararlara sahipse, Türkiye'nin de orada varlığını sürdürmesinde bir beis yok. Zaten isteseniz de istemeseniz de bu statüden kurtulamazsınız. Ama bütün bunların ötesinde bağımsız bir devlet olarak KKTC'nin artık yürümeyi öğrenmesi gerekiyor. Ve bugün Türkiye'yi yönetenler, son 20 yıldır yönetenler, kamuoyunun da müthiş desteğiyle hiç kimse kafasını havaya çevirip ıslık çalmaya falan çalışmasın. Bugünün iktidarına en çok karşı olanlar da dahil olmak üzere şakşakçılık yaparak adada bugünün statüsünün doğmasına neden oldular. Şakşakçılık yaparak. Çünkü herkes söz konusu vatansa gerisi teferruattır deyip Atatürk gibi söyleyip ondan sonra vatanın sınırlarını kafasına göre genişletebiliyor. Ama bunun bir ölçüsü olması lazım. Orada da bir vatan var. Yavru vatan olarak adlandırdığımız bir vatan. Ama birilerinin ana vatanı ve onların bir cumhuriyeti var. Kabul etseniz de etmeseniz de. Onların bir cumhuriyeti var. Yeni değil, 37 yaşında bir cumhuriyet. Adada dönen bir ekonomi var. Yalpalayan bir ekonomi var. Doğrudur. Ama öğrenmesi gerekiyor artık. Ve bunun için herkesin KKTC'den elini çekmeye hazır hale gelmesi gerekiyor. Ve hep beraber bugün yapılanın nasıl bir açıkça seçimlere müdahale olduğunun konuşulması gerekiyor. Ersin Tatar desteklenecek diye bütün teamüller yerle bir edildi. Siz şunu düşünüyor musunuz mesela? Maraş sahili açıldı vatandaşlara, insanlara açıldı. Bu ne kadar açık kalacak sizce? Maraş'ın statüsü konusunda atılacak adımlar ortak olmak zorunda. Mecbursunuz bunu yapmaya. Yani kamuoyunu sokakta mikrofon uzatıldığı zaman dolar 10 lira olsa ne olur be diyen, o hani iki ayağı üstünde tesadüfen kalkmış normalde dört ayaklı olan yaratık gibi düşünmüyorsanız bunu da aynı şekilde görmek zorundasınız. Oranın bir statüsü var. Kafasına göre at oynatamaz kimse. Ama seçim için müthiş adımlar atılıyor şu anda. Sadece Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı koltuğuna otursun diye. Ben size başka bir şey soracağım yayının sonunda. Ya daha önce olduğu gibi yani Talat'a verilen o açık destekle bir dönem ancak ittir sürttür bir yere kadar götürülebilmesiyle yaşandığı gibi. Ya bu seçimler Mustafa Akıncı'nın zaferiyle sonuçlanırsa bizim B planımız nedir? Yani adaya müdahale mi edecek Türkiye Cumhuriyeti? Oysa bugün yaptıkları tam da onu gösteriyor işte. Bizim bu zor, can alıcı, çok sıkıntılı soruyu sorup sormakla yetinmeyip çatır çatır tartışarak cevabını vermemiz gerekiyor. Çok zor, çok sıkıntılı. Çünkü hangi kanattan olursanız olun, bir kez daha söylüyorum. Laik de olsanız, dinci de olsanız, sağcı da olsanız, solcu da olsanız, ulusalcı da olsanız, bağımsızlıkçı da olsanız hiç fark etmiyor. KKTC denince, Kıbrıs denince herkes bir anda tüyleri diken diken olup beklemeye başlıyor. Herkes. Oysa orada bir devlet var. Artık herkes kabul etmeli. 37 yaşına gelmiş. Bir ay sonra. 15 Kasım'da, 2020 15 Kasım'ında 37. yaşını kutlayacak bir devlet var orada. Ve o devlete yapılmış bu tarz seçim müdahaleleri aynı zamanda başka bir yerde de aynı müdahalelerle benzer sonuçlar doğuracaktır. Ve burada insanlar için kara propaganda yapılması kadar, Mustafa Akıncı için yapılan kara propagandayı da söylüyorum. Ben hiç tanımam bu arada kendisini, el sıkışmışlığım dahi yoktur. Onun için yapılan kara propaganda kadar, acayip, tuhaf, saçma sapan adımlar atılarak, adaya bir anda su pompalanarak, Maraş sahilinin yüzmeye açılmasıyla birlikte, bütün bunlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük bir haksızlık yapılıyor. O devletin bağımsız bir devlet olarak, özgür bir devlet olarak kendini tanıtacak, anlatacak, yürüyecek yolu olduğuna inanmıyor Türkiye'de hiç kimse. Yayının başında sorduğum soruyu ben cevaplayayım. O sorunun cevabı var ya, biz buna inanıyor muyuz? Hayır onun cevabı. Çıkın sorun. Ama önce kendinize sorun bu soruyu. Neye inandığınızın hiçbir önemi yok ama önce kendinize sorun. Sürekli gelip takıldığı yer aynı şey olacak çünkü. Tamam ama yani Kıbrıs'ın da böyle bir cümleye başlama şansınız yok. Orası bağımsız bir devlet. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmasak da ve bunu bilmenize rağmen her sabah kalkıp buraya geliyorsunuz. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz ve bakmayacağız zaten. Bakmamız gerekmiyor da zaten. Çünkü bizim aynı ülkeye, aynı vatana, kendi vatanımıza ilişkin farklı hayallerimiz var. Biz farklıyız. Farklı yetiştirildik, farklı etnik kökenlerden geliyoruz. Cinsel yönelimlerimiz farklı, engellilik, engelsizlik durumlarımız farklı. Hayata bakışlarımız farklı, siyasi inançlarımız, inançsızlıklarımız, inançlarımız ve inançsızlıklarımız farklı. Ama bunların hepsi zenginlik. Hepsi zenginlik. Yeter ki birbirimizden korkmadan ve farklılıklarımızı dışlamadan konuşmaya devam edelim. Çünkü konuşamazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek mümkün ve asıl güzel şey de tam bu. Bu yayın bunun için yapılıyor ve ben de desteklemek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diyenler. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, ona dokunmanızı rica ediyorum. Merak etmeyin, 5 kuruş istemeyecek sizden. Bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak siz bugünün saçma sapan, hiçbir şeyin konuşulmadığı ya da sadece birilerinin istediği şeylerin konuşulduğu medya düzenine mahkum olmadığınızı söyleyeceksiniz. Onu belirtmiş olacaksınız. Bunun benim için anlamı çok büyük. Eğer beğendiyseniz bu yayını lütfen hem abone olun değilseniz hem de şu yukarı doğru parmak işareti var ya, beğen tuşu, onu tıklayın. O da bizim daha çok tanınır olmamızı getirecek çünkü. Bunun dışında yanında bir de küçük zil işareti var. Zilin de anlamı şu, eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var artık. Katıl da siz isterseniz kullanacağınız bir düğme. Nasıl kullanılıyor? YouTube sayfamın açılışında kısa bir video ile anlatmaya çalıştım ama özetle şöyle. YouTube'un getirdiği bir imkan sayesinde eğer isterseniz aylık küçük katkılarla, ayda 5, ayda 15 ya da ayda 60 liralık katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Bu yayın ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size 5 yıl önce verdiğim taahhüt ve hep geçerli olacak. Katıl tuşunun manası bu. İsterseniz kullanacaksınız. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişme şansına sahip. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.